Ay Vadisi, Jack London.
Ayrım 28.
Taşıma şirketleri artık üzerlerine aldıkları işlerin yarısını bile yerine getiremiyorlardı ama işveren dernekleri onlara yardım ediyordu. Gerçekte Pasifik kıyıları işveren derneklerinin yarısı Auckland İşveren Derneği'ni destekliyordu. Saxon bir aydır kirasını ödeyememişti. Kira peşin olduğundan 2 aylık borcu vardı demek. Mobilyaların taksitini de 2 aydır verememişti. Buna karşın Salinger Mefruşat mağazası onu pek sıkıştırmıyordu. Tahsildar şöyle diyordu: İşi elimizden geldiği kadar gevşek tutuyoruz. Verebileceğiniz kadarını almak ve acımasız davranmak buyruğunu verdiler bana. Salinger mağazasının müdürleri adaletli davranmaya çalışıyorlar ama onların işi de zor. Sizinki gibi ne kadar çok açık hesap var biliyor musunuz? Er geç stop etmeleri gerek, yoksa batarlar. Neyse, bakın işte, haftaya $5 verebilirseniz iyi olur. Maksat onları yüreklendirmek. Greve katılmayan seyislerden biri olan Henderson, Billy ile aynı tavlada çalışırdı. Patronlar ötekiler gibi tavlada yiyip yatmasını öğütlemişlerdi. Fakat Henderson her sabah küçük evine dönmekte inat ediyordu. Evi Saxon'unkine yakındı. 5. sokağın köşesini döner dönmez hemen orada. Saxon birkaç kez elinde sefer tasıyla meydan okurcasına sallana sallana sokaktan geçtiğini görmüştü. Komşu çocukları onu adım adım izlerler ama çok yaklaşmazlar, sarı, pis herif diye hep birlikte bağırırlardı uzakta. Bir akşam işe giderken Henderson kabadayılık olsun diye kazık çakanların köşesi adıyla anılan bir meyhaneye girdi. Meyhane 7. sokakla Pin Street'in kavşağındaydı. Şansı ters gitti. Aynı tavlanın sürücülerinden grevci Otto Frank ile karşılaştı orada. Birkaç dakika sonra bir can kurtaran geldi. Kafatası çatlayan Henderson'ı acele hastaneye kaldırdı. Öte yandan bir devriye kamyonu aynı hızla Otto Frank'ı şehir hapishanesine götürüyordu. Olayı Maggie Donohue gözleri sevinçten parlayarak anlattı Saxon'a ve şu sözlerle bağladı: "Oh olsun pis sarıya." "Ama ya zavallı karısı, o ne olacak?" diye çığlığı bastı Saxon. "Sağlam bir kadın değil. Sonra çocuklar var. Kocası ölürse onları yetiştiremez." "Ona da oh olsun pis karı." İrlandalı kadının kabalığı, acımasızlığı Saxon'u hem incitti hem isyan ettirdi. Ama Maggie amansızdı. "Bunu kendi istedi," diyordu. "Bir sarıya katlanabilen, birlikte yaşayan her kadın dayanmak zorundadır başına gelenlere. Çocuklara gelince gebersinler. Demek ki babaları başkalarının çocuklarını aç bırakıyor." Bayan Olsen'in tutumu değişikti bu olayda. Henderson'ın karısı ve çocuklarını acıyordu ama onları pek düşündüğü de yoktu. Duygusal ve edilgen bir acımaydı. O daha çok Otto Frank'ı ve ailesini acıyordu çünkü kendisi Bayan Frank'ın kız kardeşiydi. "Henderson ölürse Otto'ya asarlar," dedi. "O zaman nice olur zavallı Hilda'nın durumu? Bacakları varisli, bütün gün ayakta duramaz ki bir yere gidip çalışsın. Ona ben de yardım edemem ki, karda işsiz." Billy'nin görüşü de bambaşkaydı. Eve dönünce üzüntüsünü şu sözlerle açıkladı: "Özellikle eğer Henderson ölürse grevde kötü bir gelişme olacak. Hemen asarlar Frank'ı. Sonra savunmasını üstümüze almalıyız. Oysa avukat ücretleri öyle kazık ki yedek paramızda kocaman bir gedik açılacak. Frank'ın kafası dumanlı olmasaydı böyle bir şey hiçbir zaman yapmazdı. Ayıkken dünyanın en yumuşak, en iyi huylu adamıdır o." O akşam Billy 2 kez evden ayrıldı. Henderson'ın ölüp ölmediğine bakmaya gitti. Ertesi sabah gazeteler pek ümitte değildi. Akşam gazeteleri Henderson'ın ölüm haberini verdi. Otto Frank hücreye kapatılmış, her türlü kefalet geri çevrilmişti. Tribün gazetesi suçlunun acele yargılanıp hemen asılmasını istiyordu. Kurulacak olan jüriye görevini yüreklilikle yapmaya çağırıyor, işi kısa kesmenin yasalara baş kaldıran işçi çevrelerinde yapacağı etki üzerinde özellikle duruyordu. Hatta daha da ileri gidiyor, güzel Auckland kentini boğmaya kalkışan ayak takımı üzerinde birkaç mitralyözün bırakacağı izlenimi savunuyordu. Bütün bu olasılıklar Saxon'u can evinden vuruyordu. Billy olmasa yeryüzünde tek başına kalırdı. Bu bakımdan Billy'nin yaşamı tehlikeye girdi mi, kendisininki de, sevgileri de tehlikeye girmiş oluyordu. Billy evden ayrıldığı andan eve döndüğü zamana dek dirlik nedir bilmezdi. Kötü bir iş düzenliyordu ama Billy bu konuda hiçbir şey söylemiyordu. Ama Saxon biliyordu bu işte onun da bir rol oynadığını. Kaç kez taze sıyrıklar görmüştü ellerinin ekremlerinde. Bu gibi durumlarda Billy son derece suskun olurdu. Konuşmaz, dalgın dalgın oturur ya da hemen gider yatardı. Saxon kocasının sır saklamaya alışmasından korktu. Onu konuşmaya zorlamak yürekliliğini gösterdi. Dizlerinin üzerine çıkıp kollar arasına yerleşti. Bir kolunu onun boynuna doladı. Öbür eliyle alnına dökülen saçlarını kaldırdı, çatık kaşlarını okşadı. Serbest bir tavırla. "Şimdi beni dinleyebilecek," diye söze başladı. "Bana karşı içtenlikle davranmıyorsun ve benim hoşuma gitmiyor bu." "Hayır." Parmaklarıyla ağzını kapadı. "Hayır, sen sus. Şimdi ben konuşmak istiyorum. Çünkü bir süredir her şeyi anlatmıyorsun bana. Ne demiştik ilk günden? Anımsa bakayım. Her şeyi sürekli birlikte tartışmaya karar vermemiş miydik? Yaptığım işleri senden habersiz Bayan Higgins'e sattığım zaman bu kuralı ilk ben bozdum. Hala da pişmanım bu yaptığıma. Ve bir daha yapmadım ama şimdi sıra sende. Benimle tartışmıyorsun artık. Yaptıklarını hiç anlatmıyorsun. Billy, dünyada her şeyden çok sevdiğim tek insansın. Bunu sen de iyi bilirsin. Birbirimizin yaşantısını paylaşıyoruz ama şu sırada benden sakladığın bir şey var. Eğer bana güvenmiyorsan başka hiç kimseye güvenemezsin. Ama şunu iyi bil. Seni öylesine seviyorum ki ne yaparsan yap gene de seni sevmeye devam edeceğim. Billy kuşku dolu gözlerle tapınırcasına baktı Saxon'a. Dök içini, cömertçe dök. Unutma ki ne yaparsan yap senden yanayım. Beni azarlayacak mısın? Nasıl azarlayabilirim ki seni? Ben senin patronun değilim ki Billy. Ne olursa olsun seni azarlamam. Hem eğer seni azarlamama ses çıkarmazsan şimdikinin yarısı kadar bile sevmem seni, bilmiş ol. Billy bu sözleri yavaş yavaş sindirdi, sonra kafasını salladı. Kızmayacak mısın? Sana mı? Şimdiye dek hiç gördün mü benim kızdığımı? Hadi dök içini, anlat bakayım. Nasıl yaraladın eklemlerini? Daha bugün olmuş bu sıyrıklar, besbelli. Peki, nasıl olduğunu anlatacağım sana. Bir an sustu, kötü bir oyunu anımsayan bir çocuk gibi neşeli neşeli güldü. Efendim, olan şu, kızmayacaksın ama. Böyle şeyler yapmak zorundayız, yoksa altta kalırız. Tam bir güldürü oldu, tam bir sinema oyunu, üstelik de sözlü. Önce Andavaldi'nin biri çıktı ortaya, çam yarması gibi bir şey. Benim 1,5 kadım, hem de genç. Elleri jambon kadar iri, ayakları Mississippi'deki top çekerler boyunda. Üstü başı saman çöpleri içinde ama kimseyle kavga aramıyor. Böylesine saf sarı görülmüş değil. Patronların duyurularını okuyup yüklü para almak için kente inen bir şişko hödük yalnızca. Sınır aşınca grev gözcülüğü yapan Bat Stratus'la bana rastladı. Biz hep böyle çifter çifter nöbet tutarız. Arada bir daha kalabalık da oluruz. Ben gördüm hödüğü. Ahbap, dedim, iş mi arıyorsun? Elbette, diye karşılık verdi. Araba sürmesini bilir misin? He, 4 atlı araba. Görelim, dedi. Oyun olmasın sakın. Oyunun sırası değil, dedim. Ciddi konuş. Gerçekten istiyor musun araba sürmeyi? Kente bunun için geldim, karşılığını verdi. Tam aradığımız adamsın. Bizimle gel, şipşak işe koyalım seni. Anlarsın ya Saxon, işi orada bitiremezdik çünkü ikinci döneme işte Tom Scullin'u geldiğini gördük. Bilirsin, kızıl saçlı polisi. Bizi dikizliyordu ama tanımadı. Geçip gittik. Bud'la ben işimizi elimizden almaya gelen dangalığa götürdük, bakkal çamperin arkasındaki çıkmaza soktuk. Görünürde kimsecikler yoktu. Bud birdenbire durdu. Hödük'le ben de durduk. Bud düşünür gibi yaptı. Araba sürmek istediğini sanmıyorum, dedi. Dangalak hemen şu karşılığı verdi. Bunun için bahse tutuşabilirsiniz. Bu işe girmeyi istediğine emin olduğunu bir kez daha yineledi. Bu işe girmekten hiçbir şey alıkoyamazmış onu. Bu amaçla gelmişmiş kente. Hemen işe başlamak istiyormuş. Öyleyse dostum, dedim. Yanıldığını üzülerek bildirmek zorundayım. Nasıl yani? Baksana, dedim. Ayağını denk almıyorsun. Vallahi Saxon, inan bana, herif görmek için ayaklarına baktı. Anlamadım, dedi. Anlatacağız, dedim. Ve başladı şenlik. Pat küt çat çat, donanma, bayram fişeği, ulusal bayram, rengarenk füzeler, çatapat, cehennem alevi, kıyamet. Bir giriştik ki, uzun da sürmedi hani. Yöntemini bilirsen çabuk bitirirsin işi. Ama tabii ellerinin eklemleri için hoş değil. Ah Saxon, lapacının dayaktan önceki ve sonraki durumunu görmeni çok isterdim. Bir anda şekil değiştiren bir sanatçı sanırdın. Katıldık gülmekte. Billy neşesini boşaltmak için sözünü kesti. Saxon kocasıyla birlikte gülmek için kendini zorladı ama yüreği dehşetle tiksintiyle doluydu. Mercedes doğru söylemişti. Aptal işçiler bir iş koparmak için birbirlerini yiyorlardı. Kurnaz efendiler ise rahat rahat otomobille geziyorlardı. Bu üzücü işi kendileri yapacaklarına, parayla başkasına, akılsızlara yaptırıyorlardı. Bert ve Frank Davis gibi, Chester Johnson ve Otto Frank gibi, Jelly, Billy ve Pinkertonlar gibi, Henderson ve bütün diğer sarılar gibi budalalara. Bunlar dayak yiyenler, vurulanlar, kafatası parçalananlar ya da ipe çekilenler. Ne Hinoğlu hindiler, efendiler. Onlara bir şey olmazdı. Arabaya kurulup keyif çatarlardı. Billy anlatmayı sürdürdü. Bizim dangalak ayağa kalkmayı becerince kaba herifler diye sızlanmaya başladı. Bu işe girmeyi hala istiyor musun diye sordum. Hayır diye salladı başını. O zaman kendisini uyardım. Dostum, yapacağın tek şey cızlamı çekmek. Anlıyor musun? Yallah çek arabanı. Çiftliğe dön. Bir daha kente inip soytarılık yapmaya kalkarsan adam akıllı kızarız ha. Bugünkü yaptığımız şakaydı. Yalnızca şaka. Ama bir daha seni görmeyelim buralarda. Yine yakalarsak bu sefer öyle benzetiriz ki öz anan bile tanıyamaz seni. Nasıl kaçtığını görseydin Saxon. Hala koşuyordur herhalde. Milpitas'a ya da Sleepy Hollow'a yahut işte neredeyse yeri. Oraya dönüp de Oaklandlıların nasıl iş gördüklerini anlatırsa, niye istersen bahse girerim ki hiçbir hödük saatine $10 bile verseler araba sürmek niyetiyle kente inemez. Saxon yapmacık bir hayranlıkla gülerek, anlattığın gerçekten de korkunçtu dedi. Daha bu bir şey değil. Arkadaşlardan bir bölümü bu sabah bir başkasını yakalamışlar. Bir şey yapmamışlar, yani yapmamışlar gibi bir şey. Anlarsın ya, 2 dakika bile sürmedi. Hastaneye taşıdıkları zaman tam bir yıkıntıydı. Akşam gazeteleri ayrıntıları verdi. Burnu kırılmış, kafatasında 3 tane derin yara açılmışmış, ön dişleri dökülmüş, köprücük kemiği kırılmış, 2 kaburgası çökmüş. Hesabı tamam ama bu da bir şey değil daha. Depremden önceki büyük grev sırasında San Francisco arabacıları ne yapmışlar biliyor musun? Ellerine geçirdikleri her sarının kollarını demir çubuklarla kırıyorlarmış. Bir daha araba süremesin diye, anlıyorsun ya. Hastaneler tıklım tıklım dolmuş. Böylece arabacılar o grevi kazanmışlar. Ama Billy, bu kadar korkunç şeyler yapmak gerekli mi? Biliyorum bunlar sarı işçi. Grevcilerin çocuklarının ağzından lokmaları kapıp kendi çocuklarını yediriyorlar. Doğru bir şey değil bu yaptıkları tamam ama ne olursa olsun bu denli korkunç şeyler yapmak gerekli mi? Billy hiç duraksamadan elbette karşılığını verdi. Gözlerini korkutmamız gerek. Yakayı ele vermemek koşuluyla. Ya yakayı ele verirseniz? O zaman sendika bizi savunmak için avukat tutar. Hoş şimdi avukat mavukat da pek para etmiyor ya. Yargıçlar tümüyle düşman bize. Gazeteler de gittikçe daha ağır cezalar vermeleri için onları sıkıştırıyor. Ama sanırım bu grev bitinceye dek bir sürü soytarı sarılığa yakalandıklarına pişman olacaklar. Saxon çok dikkatli davranarak yarım saat kocasının tutumunu anlamaya uğraştı. Arkadaşlarıyla birlikte başvurdukları şiddet hareketlerini haklı sayıyor muydu? Yoksa emin değil miydi haklılığında? Ne var ki biri de ceza duygusu çok temelli ve güçlüydü. Tümüyle haksız olduğunu kafasına sokmak olanaksızdı. Oyunun kuralı buydu. Oyunu herkesin oynadığı biçimde oynamaktan başka yol göremiyordu. Bununla birlikte ne dinamiti doğru buluyordu ne adam öldürmeyi. Aslında sendikalarda onaylamıyordu bu gibi şeyleri. Billy büyük bir saflıkla bu aşırı davranışların hiçbir sonuç vermediğini, kamuoyu tarafından kınandığını, grevcilerin başarısızlığa uğramasına neden olduğunu anlatıyordu. Ama korku salmak için bir sarıyı pataklamak haklı ve uygun bir davranıştı. Sonunda, ''Dedelerimiz hiç bu gibi şeyler yapmak zorunda kalmamışlar.'' dedi Saxon. ''O zamanlar ne grev varmış ne sarı.'' Billy doğruladı. ''Evet, bir zamanlarmış o. Çok isterdim o dönemlerde yaşamayı ama o günler geri gelmez bir daha.'' Derin derin içini çekti. Saxon sordu. ''Kırda yaşamak ister miydin?'' ''Elbette.'' Ağzını aradı. ''Şimdi de kırda yaşayan bir sürü insan vardır.'' Billy'nin karşılığı şu oldu. Var, var olmasına ya. İşimizi elimizden almak için kendi taşındıklarını görüyorum.
Ayrım sonu.